Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Hacegan'dan Mektuplar programından herkese hayırlı günler, mutlu günler. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Hacegan'dan Mektuplar programında Doğan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocayı dinleyeceksiniz. Ama kimin ışığında, kimin izinde? İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatının izinde efendim. 157. mektupla bugün sizinle buluştuk. 157. mektubu okuyacağız ve Bahsi hocamızla beraber konuşarak, açarak ilerleyeceğiz. Hocam selamünaleyküm.
Aleyküm selam diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum efendim.
Allah razı olsun hocam. Yine bir heyecanla bir programda daha beraber sizinle beraber, ne güzel.
Elhamdülillah. Doğan Bey kardeşim teşekkür ederim. Buyurun.
157. mektubumuzun konusunu arz etmek istiyorum öncelikle. Büyüklerin huzurunda tevazu ve ihtiyaç arz etmenin gerekliliği, akideyi sağlamlaştırmanın lüzumu.
Burada iki konu var muhterem dinleyicilerimiz. Birincisi büyüklerin huzurunda tevazu ve ihtiyaç arz etmek. Ne demek? Yani bir insan bir sohbete gittiği zaman, bir meclise gittiği zaman onun niyeti orada kabını doldurmak. Manevi kabını o füyüzattan, ilimden, marifetten doldurmak olmalı. Zaten ben bu konuları biliyorum. Şimdi bazen bu çok başımıza geliyor muhterem dinleyicilerimiz. İnsanlar sohbetlere giderken ya zaten ben bu konuyu biliyorum canım. Bu kitabı, bu konuyu okumuştum, çalışmıştım diyor. Öyle dediği için de sohbete geldiğinde kafası başka yerde oluyor mesela. Bu da ne yapıyor? Tabii orada sohbetçinin veya konferansı verenin veya öğretmenin sınıfta performansını azaltıyor. Hakikaten çok ilginçtir. Yani bir sınıfa mesela biz hoca olarak bir sınıfa gireriz. Orada çok hoş bir ders işlenir. Başka bir sınıfa gireriz. Eğer talebe o gün derse hazır değilse, ders dinlemeye ne bileyim işte cuma günün son saati olabilir, bayram tatilleri yaklaşmış olabilir, vize haftası olabilir veya bu ALES MALES imtihanları oluyor. Öğrencinin kafası başka bir yere kaydığı zaman inanın bize o ders bitmek bilmez.
Bu haylaz sınıfla usul sınıf gibi.
Aynen öyle. Şimdi zaten bir yere hani derler ya bizim Türkçe'de çok güzel bir atasözü var değil mi? Tok ağırlamak güç olur. Hmm. Adam şimdi eve misafir gelmiş. Aç geldiyse çorbayı da ne varsa yer siler süpürür ve teşekkür eder. Hatta bu konuda güzel bir hikaye var. Sufinin birisi oturmuş kuru bir ekmeği böyle tatlı tatlı kebap yer gibi yiyormuş. Oradan demiş ki birisi ya derviş baba, Allah aşkına kuru ekmek yiyorsun ama böyle keyfinden ben bile özendim. Yiyesim geldi. Oğlum demiş, kendimi öyle aç bırakıyorum ki demiş. Öyle aç bırakıyorum ki kuru ekmek bile bana kebap gibi geliyor demiş. Şimdi insan sohbete susamış olarak gitmeli. Yani ben de bu konuyu biliyorum falan. Hele bizim bu okumuş kesimde çok olur maalesef. Birazcık mürekkep yalamışsa, bir vaaz dinlemeye gitse, bir efendim konferansa gitse, bir sohbete gitse istifade etmeyi bir tarafa bırakır da çaktırmadan içinden eleştirmeye başlar. Şu ayeti eksik okudu, şu sözü yanlış kullandı, şu terimi iyi kullanamadı.
Cuma hutbesini dinlerken bir diğer hoca, anlatan hocanın karşısında bunu yaptığını görüyoruz değil mi?
Ben şunu söyleyeyim, isimle yer vermeyeyim hadi, açığa çıkmasın, deşifre olmasın. Canlı hutbe eleştirisi duydum ben bazı yerlerde. Yani bir hoca efendim hutbe okuyor. Tabii hocaların çok olduğu bir ortam burası. Oradan başlıyor işte din musikisi hocası. Ya hocam diyor mesela müezzini eleştiriyor. Bu makamla girilirmişim. Ne zaman bu makamla başlanmaz ki diyor.
İki konunun ehli birbirine eleştiriyor değil
yani
mi?
Yani tabii şimdi insan aç gitmeli, ihtiyaç arz etmeli ki istifade etsin. Ben tokum, ben bu konuları biliyorum dersen hem bu zahiri ilmette de böyledir. Diyelim ki bir çırak gittim, ikide bir şeyin içine karışıyor, ustanın işine. Ustam niye bunu öyle yaptın? Bunu böyle yapmasan şöyle yapsan iyi olmaz mı? Kendi aklınca o ustası 40 senelik o işin erbabı. Her şeyin sırrını biliyor. Bu çırak daha yeni gelmiş. Üçüncü günde, beşinci günde başlıyor. Şeyhine veya üstadına. Esasında üstad demek ustanın ikisi birbirine yakındır biliyorsunuz. Usta, üstattan gelir. Bozulmuş halidir, Türkçeleşmiş halidir. O yüzden insan tok bile olsa aç gibi davranmalı ki olur belki sizin %100 faydası olmaz ama o sohbetin, o efendim konferansın, o dersin. Ama %50 faydası olur. O da az bir şey mi yani? Ali Efendimiz ne diyor? Bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyor. Bu yüzden sohbetlere giderken ilk vazifemiz o sohbetten istifade ederiz inşallah diye düşünmek. İhtiyaç arz etmek. Hele büyük Allah dostlarının huzuruna giderken. Eğer gönlümüzde imtihan etmek, o efendim Allah dostluğunu sınamak gibi bir niyet varsa, o zaman bundan çok zarar da görürüz. Allah göstermesin. Bu insanı çok büyük sıkıntıya da sokar. Böyle kimselerle, büyüklerle efendim yarışmaya girmemek lazım. Yani İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki, eğer diyor bir insan hakkında şüphen de varsa ondan uzak dur diyor. O şüphen gidinceye kadar. Yani bir vaaz dinlemeye gideceksiniz. Bir bilmem konferansa gideceksiniz. O zatla alakalı kafanda problem varsa oraya gidip de hem kendi moralini bozma hem de ortamı bozma diyor. Bu yüzden biz tabii manevi ortamlar için konuşursak insanlar haftalık sohbetlerine susamış olarak gitmeli ki orada, yani biz ne kadar emersek manevi annemiz olan şeyh efendiler de o kadar bizi manen gıda ve süt verir bize. Bunu unutmayalım yani. İkinci konuya gelirsek, o çok çok önemli bir mesele. Akideyi sağlamlaştırmak, akideyi düzgün tutmak. O kadar önemli mesele ki bu konuda İmam Malik'in çok güzel bir sözü var.
Şimdi burada akide derken neyi ifade ediyor hocam?
Şimdi tasavvufun uygulamaları, zikirle, fikirle, efendim rüyalar, değişik sema yapıla zamanla insanda bazı akidevi kaymalar olabiliyor. Bunu sadece tarikatlara da mahsus görmemek lazım. Maneviyatla ilgilenen her cemaat, her grupta bunu görebiliriz. Diyelim ki bir cemaatin lideri ne yapıyor? Ben rüyada peygamberi gördüm. Hatta Allah'ı gördüm diyenler var. Allah'ı görüyorsun, sen peygamber oluyorsun zaten. Allah bana şunu dediğin zaman ne oluyor? Müritlerine ben peygamber oldum demek istiyorsa aslında. Ben peygamberim demiyor belki ama Mehdi'yim, şuyum, buyum, bak akide kaymaya başladı. Diyor ki İmam Malik, men tasavvufe ve lem yetefakkah fakat tezendeka. Kim tasavvufa cahilce girer de kelam okumamış, akide ilmini okumamış, tefsir okumamış, hadis okumamış, tasavvufa dalmış bodoslama. Ondan sonra her türlü şeye inanır. Keşif, keramet, ne bileyim artık her duyduğu rüyaya, batıni bilgiye inanır. Bu da bazen insanı dinden dahi çıkarabilir. Mesela şimdi çok üzülerek söyleyeyim. Batı'da tasavvufa sufi saint worship diyorlar. Yani sufiler azizlere taparlar. Tabii bu doğru bir şey değil. Hiçbir mürit şeyhine tapmaz. Şeyhine secde etmez. Allah'a ibadet eder. Ama bazen şeyhler hakkındaki bu sevginin getirdiği sınırsız ve frensiz efendim duygular, düşünceler dışarıdan bakan insana Allah Allah, acaba bu müritler, bu tarikat erbabı şeyhlerine mi ibadet ediyor? O kadar böyle övüyorlar ki medihte artık sınırı aşıyorlar. Benim şeyhim her yaptığımı bilir. Uykumu da bilir, gündüzümü de bilir, gecemi de bilir. Benim şeyhim beni ahirette kurtaracak. Biz ölünce bize hesap yok. Nasıl olacak? Şeyh efendi gelecek, bizi dolduracak peşkirine, ceplerine. Ben duydum bunu kulaklarımla. Bizi köprüden geçirip ondan sonra hadi müritlerim koşun cennet edecek. Ya ne kadar güzel bir şey bu. Ama bu mümkün değil. Bu Allah Resulü bile Fatıma anamıza kendi o değil mi? Fatıma'yı Betül'e bu garantiyi vermiyor yani. Babanın diyor peygamber olmasına güvenme diyor. Şimdi bir peygamber bile kızına garanti veremezken tabii bazen bunlar dediğim gibi işte itikadı bozmaya başlıyor. O hale geliyor ki artık müridin itikadı bozuluyor. Zındık demek, zındıkla kafirin bir farkı var. Kafir İslam'ı reddeder. Kökünden kabul etmez. İslam'ın yanlış olduğunu düşünür. Zındık ise İslam'a inanır. Namaz kılar, oruç tutar. Ama bir itikadını sapıtır. Der ki mesela benim liderim, rehberim peygamberdir der mesela. Tamam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi. Onun dediği her şeyi ben yaparım. Başım gözüm üstüne ama benim liderim de bir parça peygamber gibidir. Onun da mesela şeriat koyma yetkisi var dersen, namaz bile kılsan, oruçta tutsan veyahut da ne mi? Bunun çok var bu maalesef günümüzde.
Ondan yani, sonra iş terör oluyor.
Yani iş terör de olur. Terörden daha kötüsü küfür olur. Şirk olur. Hı hı. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, sufiyenin itikadını her daim ehli kelam ulemasıyla çek etmesi, hani sağlamasını yapmamak diyorlar ya, böyle bir işlem yapıyorsunuz değil mi? 2+2=4 yapıyorsunuz, sonra sağlamasını yapıyorsunuz. Acaba işlemi doğru yaptım mı diye. İtikatlarımızı sık sık kelam uleması ile efendim karşılaştırmamız lazım. Acaba biz burada bir yanlış yaptık mı? İmam Rabbani diyor ki, bir diyor konuda ihtilaf olursa, itikadi bir konuda, biz diyor ehli kelam ulemasına uyarız. Niye öyle diyor? Çünkü diyor bizim sufiyenin diyelim ki inançları keşif ve keramete dayalı olabilir. Halbuki keşif ve keramet doğru bile olsa, diyelim ki rüyada güzel bir şey gördünüz, salih ve doğru bir rüya ama onu siz yanlış yorumlayabilirsiniz. Algınızda hata olabilir. Halbuki ehli kelam, itikat hoca, alimleri bu itikat prensiplerini nereden almışlar? Peygamberin Femi Muhsin'inden, Peygamber Efendimiz'in sünnetini almışlar. Onların diyor nuru, nuru Muhammedi, peygamberin nuruna dayandığı için onlar diyor hata yapmaz. Ama biz rüyamızda, keşfimizde, kerametimizde hata yapabiliriz. Bu sebeple diyor itikadi konularda bizim diyor ölçümüz İmam Maturidir, İmam Eş'aridir. Onlara tabi oluruz. Yani biz sufilerin diyor farklı bir itikat geliştirmeye, ortaya koymaya hakkımız yok. Sufinin vazifesi bu değil. Peki hocam sufinin vazifesi ne? Sufinin vazifesi bize gelen o itikat prensipleri var ya, bunların içini doldurmak. Ona olan imanımızı taklitten yakine çıkarmak. Bir örnek vereyim. Şimdi hepimiz Allah Rezzak diye inanıyoruz değil mi? Herkes bunu hangi mümine sorsan Allah Rezzak'tır der. Herkes bunu kabul eder. Ama rızkımız biraz geç gelse hemen Allah'tan şüpheye başlıyoruz. Acaba rızkımı, Rabbim beni unuttu mu? Rızkımı vermeyecek mi? Bazı insanlar haram yollara mesela tevessül ediyor. Halbuki diyor ki İbni Ataullah el-İskenderi Hazretleri, gökyüzü bakır kesilse, yeryüzü cam kesilse, yani gökten bir damla yağmur yağmasa, topraktan da en ufak bir bitki çıkmasa, ben diyor rızık konusunda en ufak bir endişeye kapılmam. Rızık Allah bir şekilde gönderir. Allah değil mi rızkı gönderecek? Nitekim Hazreti Musa'nın kavmine ne yaptı çölde? Çölde yani arpa yetişmez, buğday yetişmez, sebze yetişmez. Gökten bıldırcının eti, kudret helvası gönderdi Rabbim. Annemizin karnında biz ziraat mı yapıyoruz? Annemizin karnından her türlü gıdamızı alıyoruz. Hatta diyor ki Hazreti Mevlana, çok güzel bir teşbih yapıyor. Anne karnındaki bir bebeğe deseler ki, ya kardeşim sen bu daptaracık yere kapılıp kalmışsın. Burada kan emiyorsun. Necaset demiyorsun yani. Kan necis. Bak yeryüzüne çıksan var ya, orası ovalar, ırmaklar, bahçeler, meyveler, sebzeler, çiçekler dese, dermiş ki bebek, ya siz beni kandırıyorsunuz. Benim burada tabii bedavadan gıdam geliyor, ısım geliyor. Her şeyime annem bana bakıyor. Siz benim buradan çıkarıp benim bu güzel mekanıma konmak istiyorsunuz. Elde etmek istiyorsunuz. Beni kandırıyorsunuz der diyor bebek. Yani şunu demek istiyorum. Allah rızkı bize sebepsiz veriyor. Şimdi hiçbirimiz kan içmeyiz. Ama anne karnında efendim kan ile beslendik. Sonra sütüyle beslendik. Bugün çoğumuz sütle içmiyoruz mesela.
Farkında olmadan rızıklandırılıyoruz efendim. Ya
Allah bize her değişik aşamada değişik sebeplerle rızık gönderiyor. İşte sufinin vazifesi Allah'ın Rezzak sıfatına öyle bir iman olacak ki. Dediler ki patron işten attı seni, kovdu. Hükümet peşinde, işte şu bu falan filan. Ekmek de sana vermiyoruz, seni aç bırakacağız. Diyeceksin ki Allah'tır Rezzak kardeşim. Seni öldüreceğiz dediler. Ya öldüren ve dirilten Allah'tır. Rabbim benim nefeslerimi, sayılı nefeslerim bittiyse ölürüm. Allah'tan başka kimse beni öldüremez diye imanın var mı yok mu? Yoksa korkarsan, ki nitekim korkuluyor. İşte tasavvufun vazifesi bütün bu prensiplerin içini doldurmak. Yoksa yeni bir itikat da ben geliştireyim de. Atıyorum işte her insan mesela atıyorum yarı ilahtır gibi. Böyle bazen duyuyoruz. Piyasada abuk subuk laflar konuşuluyor. Bunlar son derece yanlış itikadı tehlikeye atar. O yüzden İmam Rabbani bu iki konuyu öne almış, bakalım ne diyecek şimdi.
Değerli dinleyenler, Hacı Gendan Mektuplar programı kaldığı yerden devam ediyor. Belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Hacı Gendan Mektuplar programında İmam Rabbani Hazretleri'nin izinde mektubatından okumalar yapılarak Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla beraber ilerliyoruz efendim. Mektubumuz diyor ki, karşılaşma ve beraber olmanın maksadı ya ifadedir, yani faydalı olmaktır, ya da istifadedir, yani faydalanmaktır. Eğer bu iki özellik mecliste bulunmazsa, o meclisin bir değeri yoktur.
Allah razı olsun İmam Rabbani, ne diyeyim yani.
Ne güzel açıklamış.
Bu konu ancak bu kadar veciz şekilde ifade edilebilir. Siz bir yere gidiyorsunuz, bir komşuluk ziyareti olabilir, bir Allah dostunun sohbeti olabilir, bir konferans olabilir, bir program olabilir. İki orada aktivite olur. Ya fayda verirsiniz insanlara, sohbeti siz yaparsınız, herkes dinler. veya sohbeti siz vermiyorsanız, siz orada konuşmacı değilseniz, güzel güzel dinlersiniz, istifade edersiniz. Başka ne olabilir? Bir de dediğim gibi biraz önce konuşmamın başında, ya gideyim de şu hocayı bir rezil edeyim. Ona öyle bir zor soru sorayım ki herkesin karşısında rezil olsun. Veya falanca bir yerde bir güzel velizat var diyorlar. Bakayım gideyim de hakikaten bilgiler nasıl? Benden daha çok bilgili mi? Biliyorsunuz bu ilim insana müthiş bir ucup verir. Bir kibir verir insana ilim. Nitekim ilimden dolayı sapıtan çok hoca efendi var. Namazı efendim ümmetin başına beladır diyen hoca efendi duydum ben. Allah göstermesin. Yani Allah-u Teala müminin peygamberimiz müminin miracıdır diyor. Başka bir sapık herif de çıkmış. Namaz diyor bu ümmetin başına en büyük beladır. Böyle bir bu hoca efendi yani. Hoca efendiye geçinen bir adam. Bunun gibi daha nice örnekler var. İlim insana ucup verir. Bu sebeple sakın ha diyor İmam Rabbani hiçbir ortama tabii şu olabilir. Yani bir yerde bir inançsızı naksetmek için gidebilirsiniz. O ayrı konu. Ama salih, mümin insanların sohbetine veya bir komşunun ya en azından şunu şey yapalım. Ben bir komşuya gidiyorum. Ya şu komşuma benden fazıl ise olabilir. Hocadır, alimdir. İstifade ederim. Hadis sorarım, fıkıh sorarım. Veya komşumuz dinden imandan habersiz olabilir. Deriz ki ya şuna biraz bir kilo baklava alayım. Dinden bahsedeyim biraz. Namaza başlatmak inşallah niyetiyle gideyim. Birkaç kulağına efendim hak söz söyleyeyim diye de gidebilirsiniz. Üçüncü bir niyet ne olabilir? Ya gideyim de komşumla yarenlik yapayım. Kavgıbet edeyim, ne bileyim. Havadan sudan, politikadan konuşayım. Ya bunları yapıyoruz maalesef muhterem dinleyicilerimiz. Biz o zaman komşuluklara, ziyaretlere, efendim her türlü ortama bu gözle bakalım. Ya bir eğer ihtiyaç varsa orada, yani ihtiyaç yoksa da kendimiz zorla satmaya çalışmayalım ama gittiğiniz hakikaten ortam, söz, sohbet hep böyle dünyevi konulara gidiyor. Orada müdahil olalım mesela. Tabii şunu da söyleyeyim, sohbetlerde, oturmalarda falan filan, şimdi bazen şu sıkıntı da var, insanlarımızın ilgi alanı kaydı. Ben bir başımdan geçen hoş hatırayı anlatayım.
Buyurun hocam.
Bir umre ziyaretine gittik. Tabii umre ziyareti ne olmasa biraz da manevi konular olması lazım değil mi? Şimdi siz bir umreci kardeşimiz veya hacca gidecek bir kardeşimiz ziyarete gidiyorsunuz. Tabii pek çok değişik insan oraya sohbete yani ziyarete gelmiş. Şunu fark ettim, insanlarımızın artık ilgi alanı çok dünyevileşmiş. Doktor geldiği zaman o ortama herkes hastalıklarından bahsediyor. Doktor bey işte dizim ağrıyor, midem ağrıyor. Umre ve hac konusu tamamen unutuluyor. Doktor bey gidiyor arkasından bir tane tapu kadastrocu geliyor. Herkes başlıyor efendim işte ya işte beyefendi bizim arsaya komşu geçmiş, komşu bizim arsayı işgal etmiş. İşte evimin şöyle bir problemi var.
Konu merkezden Baltı'da doğru hemen
yani
kayıyor
ben
hocam.
Ben ki de bir istiyorum ki hani bir umre haç ortamı insanlar birazcık değil, maneviyat
işte, havası olsun. Kabe'yi göreceğiz, Efendimiz'i göreceğiz.
İnanın başaramadım. Anladım ki halkımızın yani dine olan açlığı sohbetin başında geçti ya, çok azalmış. İnsanlar neye aç? İnsanlar bir doktorun verdiği her türlü tavsiyeye çok aç. Çünkü sağlığımız gözümüzde şu anda putlaşmış durumda. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Tamam sağlığımız güzel olsun, yerinde olsun, bir itirazımız yok. Allah Resulü de bunu tavsiye ediyor. Kavi Müslüman diyor, güçlü Müslüman zayıftan daha hayırlıdır. Güçlü kavi olalım, sağlam olalım ama yani bütün bu da gözümüze putlaşmasın. Sabah ne yiyeceğim, akşam ne yiyeceğim, nasıl spor yapayım, nasıl diyet yapayım. Artık bugün toplumun gözünde number one bir numara konu
öyle,
sağlık.
Öyle.
Ondan sonra ev, bark, koltuk, bilmem araba. Yani böyle bu dünyada keyifli yaşam sürmenin sanki ölmeyecek...
Yaşam şartları işte hocam.
Yaşam şartları. Peki en son kime geliyor sıra? Eğer diyor ki yani o umre sohbetinde yani burası bir hani düğün olsa bir bilmem ne olsa derim ki yani hocaya burada yer yok. İnsana buraya eğlenmeye gelmiş. İnsana buraya maç seyretmeye gelmiş. Anlayabilirim. Ama bir haç ortamında bile insanlar önce tıptan sonra tapu kadastrodan sonra bilmem başka bir şeyden eğer kimse yoksa diyorlar hocam sen de birkaç kelam edebilirsin ama kusura kalma doktor gelirse, tabip gelirse, kompütür uzmanı gelirse, bilmem tapu kadastrocu gelirse hocam sen bir sus. Tamam haç umre ama şimdi onun zamanı değil.
Şimdi onu bir kenara bırakalım.
Biz önce bir dünyevi işlerimizi halledelim. İşte açlık. O yüzden diyor ki İbn Acibe diye bir Allah dostu var. Büyük müfessir aynı zamanda. Allah dostları diyor her zaman vardır. Her ortamda vardır. Her yerde vardır. Peki niye gözümüze gözükmez? Var da biz niye göremiyoruz? Çünkü diyor senin ilgin, senin açlığın ona değil. Sen niye açsın? Sen Türkiye'deki en iyi matematik hocasını arayıp buluyorsun. En iyi kalp doktorunu arayıp buluyorsun. En iyi lokantasını sonra sonra bulup en iyi kebapçıyı buluyorsun. Niye? Çünkü senin ilgin dünyaya.
Lazım ya.
Dünyaya ilgin olduğu için en iyi kebapçıyı, en iyi doktoru, en iyi dişçiyi, en iyi bilmem herkesi ama en iyi hocayı bulamıyorsun. Çünkü senin hani bir laf vardır bizim halkın arasında. Namazda göz olmayanın ezanda kulağı olmaz. Bir adam namaz kılacaksa her duyduğu ses ezana benzetir. Ya ezan mı oku diye bir aşınmayacağımı der. Ezan sesi geldi sanki. Yani namaz vakti yaklaşmışsa çünkü adam kafayı kurmuş. Saat diyor işte 12'de öğle namazı kılacağım. 11.30'da başlar o kardeşimizin. Her duyduğu sesi acaba ezan mı okunuyor? Eğer kolunda saati yoksa. Akşam vakti gelir. Tabii sesi şehrin gürültüsüne bazen ezan duyulmuyor. 2'de bir sorar. Ezan mı okunuyor? Bir cam açın dinleyeyim der. Çünkü o adam namaz kılacak. Ama bir adamın öyle bir namaz derdi yoksa ezanı bile duysa duymamazlığa gelir. Allah göstermesin. O yüzden bu açlık meselesi, maneviyata açlık çok önemli. Allah hepimizi manen aç eylesin. Ebu Yusuf Bistami'nin bir sözü var. Diyor 7 tane muhabbet denizini içtim. Hala dilim dışarıda. Ayette bir ayete telmih ederek hel min mezid, hel min mezid diyorum. Hani ayette geçiyor bu biraz bir tehdit. Cehenneme devamlı insanlar fevç fevç atılıyor. Hani bazen bizim Türkçemizde yanlış bir şeyler de var. Ya bana sıra gelmez. O kadar çok şarkıcı, türkücü, günahkar var ki. Burada şarkıcı, türkücülere de yalnız şey olmasın. Yani bu halk böyle dediği için söylüyorum. Onun iyisi kötüsü var ayrı konu. Her meslek erbabının olduğu gibi. O kadar diyor insan var ki piyasada günahkar, kumarcı, içkici bilmem neci. Bana sıra gelmez diyen kardeşlerimiz var. Kulakları çınlasın diyor ki ayet-i kerime hel min mezid diyor. Cehennem der ki daha var mı ya Rab gönder. Bende çok yer var. Şimdi Beyazlı Bistami de diyor ki hel min mezid. 7 deniz içmişim. Diyorum ki daha var mı? Daha var mı diyorum. O yüzden biz de inşallah maneviyata aç olduğumuz oranda hoca da buluruz, şeyh efendi de buluruz, Allah dostlarını da buluruz. Ama tok olduğumuz zaman da ayağımıza gelen insanı gözümüz görmez, reddederiz. Nitekim nice Allah dostlarının etrafına bakıyorsunuz mahallelerine. Yani belki komşusu haberi yok. Komşusunun alemi çünkü farklı, gündemi farklı. Yan tarafta bir Allah dostu insan yaşıyor. Bir yanına gideyim, bir mescidine gideyim, bir namaz kılayım, bir selam vereyim. Demek aklından geçmiyor. 30 sene, 40 sene yaşıyor da adam Van'dan geliyor, bilmem Afrika'dan geliyor. Oraya gidip Allah dostu ziyaret ediyor. Yanında komşusunun umurunda değil. Hatta da kızıyor bazen. Ya burada bir adam var diyor haşa. Gelen giden her türlü adam gelip gidiyor buraya. Takkeli makkeli. Kim bunlar falan ya. Burası da şeye döndü. Hani tekkeye döndü. Fakir fukara aşırına döndü diyenler de vardır illaki. Allah bizi onlardan değil de manevi olarak açlardan eylesin inşallah.
Amin hocam. Efendim 157. mektubunu okuyorduk. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatının. Ve o mektubun izinde bugün ve bugünlerde yaşanan meseleler üzerine bahsimizi devam ettiriyorduk. Şimdi kaldığımız yerden Allah izin verirse devam edeceğiz. Hocam itikat meselesinde konuştuk. Aslında şimdi biraz da tevazu meselesine gelmek istiyorum. Yani tasavvuf büyükleri diyor ki yücelmenin yolu tevazu. Bunu biraz açabilir misiniz?
Ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zaten sufilerin dediği her şey hadislerden alınmış. Men tevada'a fakat rafa'uhullah. Kim tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. İlmen yükseltir, manen yükseltir, her açıdan yükseltir. Meyveli ağaç yere yakın olur değil mi? Ağır meyvesi olduğu için tevazu gösterir. Halbuki kibirli başlar. Bomboş kafalar hep yükseklerde gezer. Yükü yok ki, içi boş, tıngır tıngır olduğu için. Hep o kibirli baş sanki burnu buluttan su içer. Hadiste geçiyor zaten. Yağmur yağar diyor. Mesela dağların tepesi yağmurdan istifade etmez. Kayalıktır, sarptır zirve olduğu için. Akan yağmur doğru nereye gider? Aşağı doğru gider. Alttaki vadide birikir. Çünkü vadi tevazu göstermiştir, mütevazidir. Daha alt seviyede olduğu için orada bitkiler, meyveler her türlü nebata çıkar. Ama dağın zirvesinde kayalık nasibini alamaz. Allah Resulü'nün getirdiği ilim de aynen böyle. Tasavvuf hele tasavvuf zaten güzel ahlak demek. Allah'ın sevmediği en kötü ahlak kibir, ucup, kendini beğenmek, ilmini, marifetini, kemalatını kendinden bilmek. Hani böyle Kur'an'da nice örnekler vardı. Ben kazandım, ben ettim diyenler hepsi yerin dibine geçiriliyor. O yüzden Tevazu olmadan tasavvufta bir adım dahi yol alamayız. Kibirlik ve büyüklük diyor, azamet diyor. Bir hadisi kutsi Rabbimiz. Benim rıza üst ve alt gömleğim gibidir. Kim diyor bu konuda benimle yarışırsa, benim bu azamet makamıma oturmak isterse, onu diyor cehenneme atarım, işte aldırış etmem. İşte gözünün yaşına bakmam diyor hadisi kutsi de. O yüzden tevazu olmadan maneviyatta hiçbir şekilde yol alamayız. Allah hepimizi bu manada tevazu
mahviyetten ayırmasın.
Ayırmasın. Hmm.
Peki hocam, 157. mektubun devamıyla ilerleyelim dilerseniz Hacegan'dan Mektuplar programında. Büyüklerden birinin huzuruna gelen kişi boş olarak gelmeli ki dolu olarak dönsün. Onların yanında acziyetini ve iflasını göstermeli ki onların şefkatine layık, feyizlerine müstahak olsun.
Evet, çok güzel. Şimdi ben burada bir mesnevi hikayesini anlatayım. Allah Hazreti Mevla'dan da razı olsun.
Amin.
Bazen öyle zor konuları bu kadar suhuletle, kısa olarak anlatıyor ki çok rahat anlatıyor. Şimdi bir fakir var. Fakirin evinde hiçbir şey yok ama bu fakir, farklı bu fakir. Kibirli. Bir tane bir kurban bayramına demek ki bir parça kuyruk yağı geçmiş eline. İkide bir bıyıklarını yağlayıp, ellerini yağlayıp kahveye gidiyor, köyün kahvesine. Diyor ki ya yine akşam kebap yedik, yine evde işte ziyafet vardı bizim falan filan. Böyle orada kibirlenerek, karnı aç, midesi boş, orada böyle millete hava atıyor. Midesi ama beddua diyor, adam diyor mide. İçim boş, sen de biliyorsun diyor. Ya bir fakirlik arz et de, açım fakirim de diyor. İlla ki sana acıyan birisi çıkar. Ben de yemek yüzü görürüm. Nedir bu kibir diyor. Midesi beddua ediyor. Çoluk çocuğu beddua ediyor bu adama. Ya diyorlar ama kibirli babamız var. Hem fakir, hani bizde bir laf var biraz şeyle. Hem cibul hem hodul derler Anadolu'da. Hem fakir hem çıplak. Hem de kürküm var, bilmem şeyim var falan filan diye böyle övünüyor kahvede. Tabii Allah Rabbim de bu adamı rezil edecek ya. Bir gün yine bu adam kahvede oturmuş. Bıyıklarını evdeki o yağ parçasıyla yağlamış. Yani işte böyle yağlı bıyıklarla, yağlı ellerle kahvede. Ya yine işte büyük koyun yedik, kebap yedik. Övünürken çocuk, evin çocuğu koşarak kahveye giriyor. Baba diyor. Ne var oğlum diyor. Hani senin diyor ikide bir bıyıklarını yağladığın o yağ parçası vardı ya. Ya baba diyor, onu kedi kaptı diyor. Peşinden koştuk koştuk ama yakalayamadık diyor. Tabi adam o anda rezil oluyor. Oradaki arkadaşlar da buna kızıyorlar. Ya diyorlar, niye söylemedin aç olduğunu, fakir olduğunu? Nedir bu boş kibir? Söyleseydi bak biz de yardımcı olurduk çoluğuna çocuğuna. O yüzden açlık, fakirlik kaderdir. Hem maddi olabilir bu, hem manevi olabilir. Heh, ilimde utanma olmaz, soracaksınız. Bir insan utanırsa, mesela şimdi ben bir yerde bir meclisteyim. Ya şimdi bu soruyu sorsam millet beni kınar. Ya sen ilahiyatta hocasın, bu sorunun cevabını niye bilmiyorsun? Bilmen gerekmez miydi derler diye. Bilmediğim bir konu var. Karşımdaki fakih, alim, hadis alimi olabilir, fakih olabilir veya bir şeyh efendi olabilir. Şimdi orada ben mesela ihtiyacım olduğu halde o soruyu sormuyorum. Ayıplamasınlar diye. İhtiyacımı arz etmiyorum. İhtiyacımı arz etmediğim için de o sorunun cevabından mahrum kalıyorum. Mahrum kaldığım için de biraz sonra belki o konuda hataya düşeceğim. Bile bile hataya düşmüş oluyorum işte. Niye? Kibir çünkü. İhtiyacı arz etmedin. Efendim ihtiyacımızı ne olursak olalım. Hangi bir insan başbakan olabilir de en basit bir fıkhi sorunun cevabını bilmeyebilir. Mahallenin imamını çağırır. Hocam veya ayağına gider neyse. Hocam ya şöyle bir şey var. Bunun cevabı nedir? Zekat vereceğim. Şöyle ailevi bir sıkıntı oldu. İslam'da hüküm nedir diye sorabilir. Derse ki ya kardeşim ben başbakanım. Ben bu ülkenin işte şuyum buyum. O dediğin adamla benim personelim. Ben nasıl sorarım onu çağırıp da? Yok efendim. İhtiyacın varsa arz edeceksin. Maddi konularda böyle, aynen manevi konularda böyle. Bu sebeple tevazu olmadan maneviyatta yol almak hiçbir şekilde mümkün değil. Hele hele Allah dostlarının huzurunda. Eğer böyle çok bilmiş havasına girersek derler ki tamam madem sen biliyorsan bir saniye verelim ki madem senin cebin paraya dolu. Çok zenginsin yani manen. Bizim sana yapabileceğimiz bir şey yok derler. Doktora gidiyorsun, doktor bey diyor ki kardeşim söyle derdin de. Yok doktor bey çok iyiyim. Her yerim sapsağlam Allah'a şükür. Hiçbir yerim ağrımıyor. Doktor sana şimdi ne versin? Sen ilaç yazabilir misin doktor bey? Ama dersen doktor bey dizim ağrıyor. Midemde ağrı var. Kafam ağrıyor. Ona göre sana bir ilaç verir. O yüzden aciziyetinizi ifade etmek, tabii bu kime ama onu da söyleyeyim yani, böyle ulu orta ifade etmek değil. Hastaysan gidip doktora konuş hastalığını. Yani biz şimdi ne yapıyoruz? Adam hasta, sabah akşam şikayet içinde. Başım ağrıyor, gözüm ağrıyor, kafam ağrıyor. Ulu orta, akrabanın yanında, komşularının yanında. Ya kardeşim hastaysan git doktora, doktora anlat derdini ve haline razı ol. Allah'tan gelene şikayet edip durma onun bunun yanında. Sen Rabbini kullara şikayet ediyorsun, farklı değilsin belki. Veya bir fıkhi konuda bilmediğimiz bir şey var. Olmadık bir ortamda onu tartışmaya kalkıyoruz. Yani ihtiyaçlarımızı da yerli yerinde erbabına açalım ki inşallah oradan bize bir çare gelsin.
Amin. İnşallah hocam. Aslında akla şöyle bir soru da geliyor. Şimdi günümüz şartlarına bakınca hocam, insan bir iş adamının yanına gidip işe girdiği zaman ona böyle bir büyük saygı, hani para alacak oradan.
Eyvallah.
Bir şey kazanacak ama manevi bir hocanın yanına gittiği zaman, bir salihin yanına gittiği zaman, bir hoca efendinin yanına gittiği zaman
tevazu göstermeyi zül görüyor kendisine.
Yani bu niçin böyle hocam?
Tabii insan eğer manevi terbiye görmemişse çok çıkarcı bir varlık. Hedonist bir varlığız biz. Hep böyle keyfimizi, menfaatimizi, yani insan tabir yerinde ise pire için yorgan yakan bir varlık. Orada yani üç kuruş için sesimizi çıkarmıyoruz. Bizden daha varlıklı bir insandan. Yani ona bir akıl öğrenirim. Bana ticari bir sır öğretir. Belki benden kendine ortak eder. Belki bana ileride borç para verir diye. Tevazunun bini bir para derler ya. Ama aynı insan bakıyorsunuz. Cahil de oluyor, şey de oluyor. Gidip bir Allah dostunun yanında cebimde param çok diye Allah dostuna manevi konuda akıl vermeye kalkıyor. Hoca efendilere hocalık yapmaya kalkıyor. Bunlara da şunu söyleyeyim, üzülerek söyleyeyim. Günümüzde bunlardan çok var bu tür tiplerden. Birazcık varlık görünce tabii doktora tıp öğretemiyorsunuz da, ama hoca efendilere hocalık yapan, şeyhlere şeyhlik yapmaya kalkan çok kendini bilmez insan da oluyor etrafımızda. İşte bu da birazcık varlığın getirdiği kibir. O yüzden Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, dedim ya biraz önce sohbetin başında.
Buyurun.
Tevazumuzu yerli yerinde göstereceğiz. Kim diyor bir varlıklı insana sırf parasından dolayı saygı gösterirse dininin üçte biri gider diyor. Abi bir adam varlıklıdır ama çok manevi erbabıdır. Eyvallah. Çok hayırsever bir insandır. Eyvallah. Tabii ki boynumuz kıldan ince. Bir zengin var ama iş dine imana faydası da yok falan filan. Siz de onun karşısında böyle iki büklüm oldunuz. Ya kardeşim sohbetin başında ne dedik? Rezzak olan Allah'tır. Rızkı veren Allah. Tabii ki her insana saygılıyız. Sevgiliyiz ama haddi aşmamak lazım. Adam yanlış ağzından laflar çıkıyor. Yanlış şeyler söylüyor. Tabii efendim, tabii efendim, kafa sallıyorsunuz. Bile bile. Niye? Ya bu adam şimdi falan filan. Ne olursa olsun. Hakkı hiç kimsenin çiğnemeye hakkı yok. Hak ve gerçek İslam ortadayken onu kimsenin çiğnemeye hakkı yok. Orada sesimizi çıkarmak durumundayız. İşte tevazuyu da yerli yerinde göstereceğiz. Ulu orta herkese, kafire, münafığa, şerliye, efendim kibirliye tevazu göstermek olmaz. Onlara da inşallah kavga dövüşe gerek yok ama en azından tavırlarımızla onların bu batıl sözlerini kabul etmediğimizi hissettirmemiz gerekiyor.
İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki hocam, bu aralar buraya bir ilim talebesi geldi. Benden kendisine o taraflar için aracı olmamı ve tavsiyede bulunmamı rica etti. Onun yalnızca gelişinin bile başlı başına bir hak olduğunu düşündüm. O halde benim de imkan nispetinde hakkı yerine getirmem gerekiyor.
Çok güzel, şimdi bak. Bu tabii hepsi bunların hadis-i şerif.
O dönemde olmuş bir
şöyle
durum.
Diyor ki komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir. Size bir ilim talebesi gelmiş ve size bir fakirliğini, acziyetini, ihtiyacını arz ediyor. Burs istiyor yani. Yatacak yeri istiyor mesela. Ya diyor, bir ilim erbabının benim kapıma gelmesi ne büyük şeref. Ya Ali Efendimizin bir sözü var, onu hatırlattı bana. Dünyada iki şeye çok sevinirim diyor. Bir tanesi diyor, onlardan bir tanesi, bir Müslüman kardeşimin bir ihtiyacını gördürmek için beni tercih etmesi. Genelde biz tam bunun tersini düşünürüz değil mi? Aman Doğan Bey, bana borç isteme kardeşim. Sen git başkasına.
Aman aman, benden uzak gitsin,
aman,
nereye gidersin?
Uzak dur. Böyle biz kaçırırız. Birisi bizden bir iyilik istediğinde biz ne yaparız? Genelde yani insan nefsi paylaşmak sevmediği için paylaşmayı, iş görmeyi, vaktini vermek istemediği için hemen uzak dururuz, kaçarız falan. Ama Ali Efendimiz bundan onur duyuyor. Ya diyor bu adam o kadar Müslüman varken demek ki beni ehil gördü ki, beni yumuşak kalbi gördü ki beni tercih etti. Ne kadar güzel bir bakış açısı. Esasında bu bütün imkan sahipliği kardeşlerimize güzel bir örnek olması lazım. Yani size bir insan gelip de derdini açıyorsa bizim düşüncem ya kardeşim nereden beni buldun ya? Benden başka da bulamadın mı? O kadar zengin var, o kadar doktor var, o kadar başka okumuş alim insan var. Git ona sor. Ondan işini gör derken Allah dostlar büyükler tam tersini düşünüyor. Vay be diyor bu adam bana gelmiş. Elhamdülillah diyor Allah'a şükrediyor. O yüzden diyor bu ilim talebesi bana geldi. Allah'a hamd ettim. Bir kere ilim talebesi, Kur'an talebesi, tefsir talebesi, hadis öğrenen bir talebe geldi bana. Ben ona nasıl hayır derim diyor. Tabii ki imkada neyse o da ayrı bir konu. El cuhut minel mevcut diyorlar Araplar. Cömertlik eldeki mevcuttan olur. Veresiye cömertlik olmaz. Başkasının kesesinden de olmaz. İmkanımız neyse. Benim Allah rahmet etsin babaannemi hatırlıyorum. Dedem babaannem. Tabii köylerde o zaman çok yokluk var. Kur'an kursu talebelerine ev açıktı. Evvelden tabii köylerde anahtar falan da olmaz. Sabah kalkarsınız. Tarlaya, bağa, bahçeye gidersiniz. O Kur'an kursu talebelerine demişler ki siz gelin eve. Ne zaman isterseniz bizim olmadığımız vakitlerde. Sütten için, kaymaktan yiyin, evde bal varsa artık köyde ne olursa. Çerezden, şundan, bundan. Ben çok hayret etmiştim babaannemin bu, bu dedemin bu şeyine. O zaman tabii dediğim gibi hafızlık yapanlar falan çok garip. Parası yok, şeysi yok, annesi babası yok. Herkes başka köyde hafızlık yapıyor. Kimse kendi köyünde hafızlık yapamaz. Onlar gelirlerdi, ben de taaccüp ederdim. Bazen ben de tatile gittim, onlarla karşılaşırdım falan. Ya ne gani gönüllülük. Yani biz bugün hangimiz bunu yapabiliriz? Çok zor değil mi? İmkanlar mı? Ya belki babaannem...
Ama köy şartlarında dedem, o zaman yapıyorlardı işte.
Zengin değillerdi. Yani her sene kışın...
Gönülleri bayağı zenginmiş
ama hocam. Kışın buğdayların bittiğini ben duyuyorum annemden. İşte kışın buğday aramaya giderlermiş ama... Ya ne olacak işte oradaki köyde süt olur bol bol. Peynir olur. O gariban talebede belki peynire süte ihtiyacı vardır. Gelir oradan yer. Biraz işte meyvesi göveririz bizim orada. Olur. Dua eder giderlerdi. Bak şimdi cömertliğe bakar mısın? Biz şimdi maalesef bir gariban evimize misafir olur diye korkuyoruz belki. Yani ben tabii dinleyicilerimi tenzih ederim de kendi adıma konuşayım. Bazen hakikaten böyle ikram etmeyi külfet gibi görüyoruz. Eve misafir almayı külfet gibi görüyoruz. Halbuki bu misafir beni tercih etti. Allah'a hamdolsun ya Rabbi sana hamdü senalar olsun ki. Anadolu'dan gelen kardeşim dedi ki ya Süleyman hocam sen de bu gece misafir kalabilir miyim? Bir işim vardı İstanbul'a geldim mesela. Ya kardeşim şimdi... Hanım ne der bu işe? Ondan sonra evde biraz dağınıktı falan. İşte otele mi gitsen acaba falan. Sizi falancaya vakıfa mı göndersek? Şimdi hep böyle yani. İlgimiz, alakamız bunları bir onur değil. Külfet görüyoruz. Allah gözümüzdeki gaflet perdesini kaldırsın da.
Amin.
Bunları nimet görelim, nimet. O insan sana sevap kazandırmak için gelmiş kapına. O hasta, o misafir, o öğrenci, o biçare. İmam Rabbani diyor ki ben bunu diyor şeref duydum diyor. İşte eğer bizim örneğimiz İmam Rabbani ise tabii müteselsilen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise sevinmemiz lazım. Allah bizi böyle hayırlar konusunda sevinenden eylesin. Böyle amin. Sıkıla utana zorla değil de severek yapmayı nasip eylesin.
Sona doğru İmam Rabbani Hazretleri şöyle hitap ediyor. Ey saadete ulaşan kişi, size ve bize lazım olan şey Ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin kitap ve sünneti gereği gibi anladıktan sonra onlardan çıkardıkları usul doğrultusunda kitap ve sünnetin gerektirdiği şekilde akideyi düzeltmektir.
İsterseniz bu konuyu önümüzdeki haftaya erteleyelim Doğan Bey kardeşim. Akide konusu çok önemli. Şimdi elhamdülillah tevazu konusunu işlemiş olduk. Tasavvufta mütevazi olmadan yol alamayacağımızı kibirle, ucuble. Yani insanlar bazen tasavvufa giriyorlar. Siz tasavvufun amacı hiç olmaktır. Tekkelerde ne yazar? Duvarlarda büyükçe bir hiç yazar. Ya sen buraya geldin. Nefsinin sıfır olduğunu öğrenmeye geldin. Ama bazen de tekkelere bazı insanlar gelip orada çevre kazanmak, büyük adam efendim rolü oynamak istiyorlar. O büyük bir hatadır. Bu itikata biraz giriş yaptık ama onu inşallah önümüzdeki hafta tekrar detaylıca işleyelim. Çünkü bu itikat konusu tasavvufun biraz yumuşak karnı. Yani sufilerin mesela fıkhi konularda eksikliği az olur. Yani bir sufi gidip de içki içeyim demez. Bir sufi gidip de ben kumar oynayayım demez kolay kolay. Artık o basit günahları işlemez sufi. Ama şeytan nereden gelir ona? Şeytan öyle bir yerden gelir ki onun itikadını kaydırmaya. Çünkü itikat kaydığı zaman yaptığın bütün ibadetler boşa gider. Bu sebeple inşallah o konuyu haftaya alalım.
İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim, bu hafta Hacı Yandan Mektuplar programında Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla birlikte itikat mevzunu, tevazu mevzunu konuştuk İmam Rabbani Hazretlerinin izinde. Efendim, bahsimiz biraz derin. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden aynı mektupla başlayıp devam edeceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak haftaya sizi bizimle buluşturur. Efendim, hocam size tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Estağfurullah. Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize hoşça kalın, Allah'a emanet olun diyorum efendim.
Teşekkürler hocam. Dilimin döndüğünce hocama yardımcı olmaya çalıştım. Ben de Doğan Akın. Efendim, bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Selam ve duayla.